Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. What Your Food Ate, Jeolog David R. Montgomeryel biyolog, Annie Bickle'nin tarım, beslenme ve halk sağlığı arasındaki bağı inceleyen popüler bilim kitabıdır. Kitabın çıkış noktası, ne yersen olsun sözünün eksik kaldığı düşüncesidir. Yazarlara göre insan sağlığını anlamak için yediğimiz bitkilerin ve hayvanların nasıl beslendiğine, daha da geride toprağın nasıl yönetildiğine bakmak gerekir. Eser, sağlıklı toprağın bitkilerdeki mineralleri ve koruyucu bileşikleri, hayvan yeminin ise et ve süt ürünlerindeki yağ bileşimini etkileyebileceğini savunur. Bu nedenle konu yalnızca organik ya da konvansiyonel etiketleri değildir. Toprak işlemeden gübre kullanımına, örtü bitkilerinden hayvanların otlatılmasına kadar üretim yöntemlerinin sonuçları ele alınır. Yazarlar laboratuvar araştırmalarını, tarım tarihini ve rejeneratif tarım uygulayan çiftliklerden örnekleri bir araya getirir. Amaç, toprağı iyileştirmenin çevresel yararlarının yanında daha besleyici gıda üretimine de katkı sağlayabileceğini tartışmaktır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, toprak sağlığı, besin değerinin görünmeyen başlangıç noktasıdır. Kitabın temel tezi, gıdanın besin değerinin hasat veya mutfak aşamasında başlamadığıdır. Bitki kökleri, topraktaki mikroorganizmalarla karşılıklı ilişki kurar. Bu ilişkiler, bitkinin suya ve bazı minerallere erişimini etkileyebilir. Bitkinin ürettiği fitokimyasallar da çevresel koşullar, çeşit seçimi ve toprak yaşamıyla bağlantılıdır. Montgomery ve Bickle, bu çerçeveyi insan beslenmesine taşır. İnsanlar yalnızca kalori, protein veya vitamin tüketmez. Bitkilerin yetişme sürecinde oluşan çok çeşitli bileşikleri de alır. Kitabın önemli katkısı, beslenme tartışmasını bireysel tercih düzeyinden üretim ekolojisine genişletmesidir. Bir domatesin ya da tahılın içeriğini yalnızca türü belirlemez, yetiştiği sistemde önem taşır. Bu yaklaşım, gıdaları basitçe iyi ve kötü diye ayırmaktan daha karmaşıktır. Toprak verimliliği ile besin yoğunluğu arasında her ürün, bölge ve uygulama için tek biçimli bir sonuç olduğu ileri sürülmez. Bunun yerine yazarlar, toprak biyolojisini zayıflatan uygulamaların gıdanın koruyucu özelliklerini de etkileyebileceğine dair bilimsel gerekçeleri değerlendirir. Böylece tarım politikası, çevre meselesi olmanın yanında beslenme politikasının da bir parçası olarak görülür. İkinci olarak, yoğun tarımın mikroorganizma ortaklıkları üzerindeki etkisi, kitap. Modern tarımın yüksek miktarda ürün alma hedefiyle geliştirdiği bazı yöntemlerin toprak ekosisteminde bedeller doğurabileceğini inceler. Sık ve yoğun toprak işleme, toprağın yapısını bozabilir, organik maddenin azalmasını hızlandırabilir ve erozyon riskini yükseltebilir. Çözünebilir azotlu gübrelerin aşırı kullanımı ise kısa vadede bitki büyümesini desteklese de bitkinin kökleriyle mikroorganizmalar arasındaki bazı doğal alışverişleri gölgede bırakabilir. Pestisit kullanımı da hedef dışı toprak canlıları üzerinde etkiler yaratabilir. Yazarların amacı, bütün sentetik girdilerin her koşulda aynı etkiyi yaptığını söylemek değildir. Asıl vurgu, üretim sisteminin yalnızca verim miktarıyla değerlendirilmemesi gerektiğidir. Toprağın su tutma kapasitesi, yapısı, karbon döngüsü ve canlı çeşitliliği de hesaba katılmalıdır. Bu bakış, Türkiye'de uzun süredir tartışılan erozyon, kuraklık ve tarım arazilerinin organik madde kaybı gibi sorunlarla da anlamlı biçimde kesişir. Kitap, çiftçilerin üretim baskılarını görmezden gelmeden girdi bağımlılığı yüksek sistemlerin uzun vadeli maliyetlerini sorgular. Sağlıklı toprak, burada romantik bir ideal değil, üretimin dayanıklılığını etkileyen, işleyen bir altyapı olarak tanımlanır. Üçüncü olarak, rejeneratif tarımın üç uygulaması, daha az bozulan ve daha çeşitli toprak, Montgomery ve Bickle. Toprak sağlığını onarmak için özellikle üç uygulamanın birlikte önem taşıdığını vurgular. Birincisi, toprak rahatsızlığını azaltmaktır. Azaltılmış toprak işleme ya da toprak işlemesiz üretim, toprağın agregat yapısını ve içindeki yaşam alanlarını korumaya yardımcı olabilir. İkincisi, örtü bitkileridir. Hasat dışı dönemlerde toprağı canlı köklerle kaplı tutan bitkiler erozyonu sınırlayabilir. Organik maddeye katkı verebilir ve besin maddelerinin kaybını azaltabilir. Üçüncüsü, çeşitli ekim nöbetidir. Aynı ürünü sürekli yetiştirmek yerine farklı bitkileri sırayla kullanmak, hastalık ve zararlı baskısını yönetmeye, kök yapılarıyla toprak organizmalarının çeşitlenmesine yardımcı olabilir. Kitap bu yöntemleri tek başına mucize çözümler gibi sunmaz. İklim, toprak tipi, ürün deseni, iş gücü, makine erişimi ve çiftçinin ekonomik koşulları uygulamanın sonucunu belirler. Ancak üç ilkenin ortak mantığı açıktır. Toprağı çıplak, sürekli bozulan ve tek tip köklerden oluşan bir ortam olmaktan çıkarıp daha sürekli canlı bir sistem haline getirmek. Yazarlar, bu dönüşümün daha az su kullanımı, daha düşük kirlilik ve daha az dış girdi ihtiyacı gibi potansiyel yararlar taşıdığını da tartışır. Dördüncü olarak, hayvanların yemi, et ve süt ürünlerindeki yağ profilini değiştirir. Kitap, toprak ile insan sağlığı arasındaki zinciri bitkilerle sınırlamaz. Hayvancılığı da bu zincirin parçası sayar. Hayvanların neyle beslendiği, et ve süt ürünlerindeki yağların bileşimini etkileyebilir. Yazarların dikkat çektiği temel ayrım, tahıla dayalı rasyonlarla beslenen hayvanlar ile merada otlayan hayvanlar arasındadır.
Ot ve diğer yeşil yemler, tahıllardan farklı yağ asidi bileşimlerine sahiptir.
Bu fark, hayvansal gıdalardaki omega-3 ve omega-6 yağ asitlerinin göreli düzeylerine yansıyabilir. Kitap, mera temelli üretimden gelen ürünlerin genellikle daha yüksek omega-3 düzeyleri ve farklı bir yağ dengesi gösterebildiğini belirtir. Bununla birlikte bu bulgu, tüm et veya süt ürünleri hakkında sınırsız bir sağlık hükmü vermek anlamına gelmez. Hayvanın türü, ırkı, yemin tamamı, mevsim, işleme biçimi ve tüketilen miktar da önemlidir. Kitabın daha geniş mesajı, hayvansal ürünleri yalnızca protein ve yağ toplamı üzerinden düşünmenin yetersizliğidir. Üretim biçimi, beslenme kalitesinin bir değişkenidir. Bu yaklaşım, hayvancılığın çevresel etkileri, mera yönetimi ve tüketiciye sunulan ürün bilgisinin niteliği hakkında daha ayrıntılı sorular sorulmasını sağlar. Son olarak, tarım, iklim ve kronik hastalık tartışmalarını aynı sistem içinde ele almak, What Your Food Ate. Tarımsal üretimle insan sağlığını birbirinden kopuk alanlar olarak görmez. Toprak kaybı, su kirliliği, fosil yakıt kullanımı, iklim etkileri ve beslenmeye bağlı kronik hastalıklar çoğu zaman ayrı kurumlar ve uzmanlıklar tarafından ele alınır. Yazarlar ise bunların ortak bir üretim sisteminde birleştiğini savunur. Toprak organik maddesini koruyan uygulamalar suyun toprakta tutulmasına yardımcı olabilir. Daha az erozyon hem verimli üst toprağın kaybını hem de besin maddelerinin su yollarına taşınmasını azaltma potansiyeli taşır. Çeşitli üretim sistemleri de kimyasal girdilere bağımlılığı bazı koşullarda azaltabilir. Kitabın ihtiyatlı ama güçlü tarafı bu faydaları birbirinden bağımsız vaatler olarak sunmamasıdır. Bir çiftlikte ekonomik olarak uygulanabilir olan yöntem, başka bir çiftlikte aynı sonucu vermeyebilir. Ayrıca beslenmeye bağlı hastalıkların nedenleri yalnızca tarımsal üretimle açıklanamaz. Gelir, erişim, işlenmiş gıda tüketimi, sağlık hizmetleri ve yaşam koşulları da belirleyicidir. Buna rağmen kitap, çözümün başlangıç noktasını genişletir. Halk sağlığı tartışması hastanede veya market rafında değil, tarlada alınan kararlarla da ilgilidir. Bu sistem yaklaşımı, eserin çevre ve beslenme kitapları arasındaki ayırt edici yönlerinden biridir. Sonuç olarak, bu kitap, yediği gıdanın kökenini merak eden okurlar, çiftçiler, ziraat ve çevre alanında çalışanlar, beslenme uzmanları, hekimler, aşçılar ve gıda politikası ile ilgilenenler için özellikle yararlıdır. Tüketici açısından pratik değeri, tek tek ürünlere kesin sağlık etiketleri yapıştırmasında değil, daha iyi sorular öğretmesindedir. Gıda nasıl yetiştirildi? Toprak yıl boyunca örtülü müydü? Ürün çeşitliliği var mıydı? Hayvan neyle beslendi? Bu sorular alışveriş kararlarını tek başına çözmez, fakat gıda sistemini daha bilinçli değerlendirmeye yardım eder. Üreticiler içinse kitap verim ile toprak koruma arasında zorunlu bir karşıtlık bulunmadığını tartışmaya açar. Rejeneratif uygulamaların her yerde aynı reçeteyle uygulanamayacağını kabul etmesi de önemlidir. Benzer çevre kitapları çoğunlukla karbon, erozyon veya biyolojik çeşitlilik üzerinde yoğunlaşır. Beslenme kitapları ise sıklıkla bireysel diyet seçimleri ve makro besinler çevresinde kalır. What Your Food Ate bu iki alanı, toprak mikrobiyolojisi, bitki bileşimi, hayvan yemi ve halk sağlığı arasında kurduğu zincirle birleştirir. Kitabın ayırt edici gücü buradadır. Sağlık sorunlarını yalnızca kişisel irade veya mutfak tercihi olarak açıklamak yerine, üretim koşullarının da sağlık üzerinde etkili olduğunu gösterir.
Okur, kitaptan basit bir beslenme listesi değil, tarladan sofraya uzanan ilişkileri değerlendirmek için daha kapsamlı bir çerçeve edinir.
Destek olmak isterseniz, David R. Montgomery kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.